Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ağır Zaman ve Yaratılış Dedeleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur hocamla beraber iman hakikatleri anlatacağız inşallah.
İnşallah.
Nasıl başlayalım hocam?
Burunla başlayalım. Burun i̇nşallah. Çünkü çok önemli bir kimya fabrikası gibi çalışıyor.
Evet.
Dünyanın bütün fabrikaları bir araya gelse bir insan burnunun yaptığını yapamıyorlar. Çok rahat söylüyorum bu sözü. Hakikaten öyle.
Evet.
Çok çok hızlı ve milyonlarca kokun arasından belli bazı kokuları, yani özel olan kokuyu teşhis edip, mesela gül kokusu, peynir kokusu, çiçek kokusu neyse anında onu bize algılamamıza vesile olan bir duyu organımız. Hı hı. Allah'ın yarattığı inşallah. O anlamda eşsiz elhamdülillah.
Maşallah.
Şimdi onunla ilgili sunumumuzu izleyelim. İnsan burnu bu kadar teknolojik olunca bunu örnek alarak yapılan bazı teknolojik cihazlar var oluyor. Birçok elektronik cihazın tasarımında insan burnunun koku alma niteliği örnek alınmıştır. Yani cihaz yokken İnsan burnuna bakıyor bilim adamları ve insan burnunun içindeki teknolojiyi görüp onu taklit ediyorlar. Demek ki burada var olan ne? Burun. Esas olan burun. Yani Allah onu yaratıyor. İnsanlar onu örnek alıyor. Yani insanların teknolojisi yok. Allah'ın yaratması canlı olarak var. İnsan yokken var olan şeyden ilham alıyor. Onu da Allah ilham ediyor zaten inşallah. Mesela bu doğrultuda üretilen gaz veya yangın dedektörleri burnun çok kaba birer taklidinden ibarettirler. Yani fikir olarak burnun fikrini taşıyorlar ama teknoloji olarak çok uzaklar. Söz konusu elektronik cihazdaki özel bölüm insan burnundaki koku alıcı hücrelere benzemektedir. Bu hücrelere dışarıdan bir uyarı olduğunda karmaşık işlemler sonucunda alıcı hücredeki elektrik yükü değişir ve böylece insan uyarıcı nitelikteki belirli bir mesaj verilmiş olur. Yani bu burunda koku molekülü oluyor. Koku soğancıkları oluyor burnun içerisinde.
Evet.
Çok muazzam bir şey yani, çok acayip bir şey. Molekülün, yani bir hava aldığımızda öyle hani bunların hangisi koku, ne kokusu bak bakalım diye getiren kimse de yok buruna. Bütün hava geliyor burnun içerisine. Milyarlarca, trilyonlarca molekül her nefes aldığımızda geliyor. Yani bunların içerisinden böyle kum yığını gibi, kumun içerisinde inci bulmak gibi. Hı hı. O incinin de renginin, muhteviyatının ne olduğunu tespit etmek gibi. Böyle bir kamyon kum geliyor her seferinde. Salisenin küçük fraksiyonlarında incinin yerini bulup ne olduğunu sana söylüyor. Bulup söylüyor.
Bir de o hücreler tam olması gerektiği yerde. Vücudumuzun başka birinde değil o koku almaya yarayan,
evet,
hücreler. Ya o molekülleri seçen hücreler. Tam olarak burnun içinde özel bir konumlandırılmış vaziyetteler.
Evet, yani tam havanın geldiği yerde bekliyorlar değil mi? Yani
evet.
Midede olsa bir anlamı olmayacak.
Tabii.
Veya gözde olsa, yukarıda olsa hava gitmeyecek. O anlamda yeri de zaten çok önemli. Doğru söylüyorsun inşallah. Evet, devam edelim. Burada gördüğünüz gibi elektrik yükürü değişiyor insan hücresindeki, insanın burnundaki, reseptör hücredeki koku moleküllerini algılayan hücreler. Şimdi onu örnek alarak yangın dedektörleri gibi cihazlar yapılıyor. Şimdi bu cihazlarda iyonlarla, yani elektrik yüklü parçacıklarla dolu özel bir algılama bölümü bulunur. Hazır elektrik yükünün olduğu bir bölüm var. Cihaza temiz hava girdiği sürece bu parçacıkların neden olduğu elektrik akımı sabit kalır. Yani normal koşullarda sabit kalıyor. Dumanın girmesi durumunda ise iyonlar etkisiz hale gelir ve elektrik akımı azalır. Bunu takiben cihaz alarm sesi vermeye başlar. Bizim burnumuzda da koku yokken normalde bir elektrik yükü oluşuyor mu? Oluşmuyor. Ne zaman oluşuyor? Ancak koku molekülleri, yani burundaki reseptör hücrelerin algılayacağı, yani onun için yaratılmış olduğu moleküller ancak gelirse, hı hı, o zaman burundaki reseptör hücrelerindeki elektrik akımı o gelen molekülden etkileşime girip elektrik akımında çok küçük bir dalgalanma oluyor. O dalga işte beyne iletiliyor. Beyin de kablo, elektrik kablosu gibi sinircisi geliyor. Kablonu bitiyor. Kablonun ucunu görüyoruz. Kablonun ucunun bittiği yere, yani impuls orada artık sönüyor. Oraya koku soğancı, koku algılama bölgesi adı veriliyor beyinde. Ama orada onu algılayan ne? Bir ruh.
Evet.
Buraya kadar madde devam etti. Bak elektrik içinde elektrik devam etti. Maddenin izahatıyla, maddeyle devam etti buraya kadar. Fakat kablonun bittiği yerde impuls sönüyor. Bundan sonrası Rabbimizin bize yarattığı algı. Ruhumuza ilham ettiği algı inşallah. Aynı mantık yani bu zahiren aynı mantık alarm cihazlarında da kullanılıyor. Burun örnek alınarak geliştirilen elektronik burunlarda da bulunmaktadır. Yani aynı sistem, bu elektrik sistemi. İnsan burnundaki proteinlerden oluşan reseptörlerin yerine elektronik benzerlerine bir dizi kimyasal alıcı ekleniyor. Bu alıcıların her biri değişik kokuları algılayacak şekilde dizayn edilmiş vaziyette. Seçicilik kapasiteleri arttıkça üretimleri zorlaşıyor ve fiyatları da yükseliyor. Ama hiçbirisi bizim burnumuzun yanına bile yaklaşamıyor. Bir elektronik burun asla insan burnu gibi çalışamamaktadır. Elektronik burunlar insandaki gibi binlerce kokuyu değil, sadece sınırlı sayıda kokuyu algılayabilmektedir. Bilgisayar destekli elektronik burunlar insan burnu ve beyine kıyasla oldukça büyüktür. Yoğun bir kontrol ve bakım altında çalışan hassas cihazlardır. Dahası sensörlerin kısa ömürlü olması önemli bir problem teşkil etmektedir. Buna karşı sahip olduğumuz koku alma sistemi bir hayat boyu görevini sürdürmekte herhangi bir bakım, elektrik kesintisi, parça değişikliği gibi bir şeye ihtiyaç duymamaktadır. Sadece tek bir elektronik burnun maliyeti 100 bin Amerikan doları. Yani yaklaşık 200 milyar. Şu an biraz daha yükseldi. 200 milyar liraya kadar çıkmaktadır. İnsanlardaki koku alma işlemi bir saniyeden çok daha kısa sürede olup biter. Elektronik benzerlerine ise analiz süresi saniyeler hatta dakikalar alır. Yani kokuyu işe yarayacağı zamandan çok çok sonra ancak algılayabiliyor cihazlar. Sadece ne olduğunu tespit etmek için.
Evet.
Fiyatlar da çok aşırı derecede pahalı. Ama insan burnu gibi asla olamıyorlar. Ama şimdi tabii burada düşünmemiz lazım. Yani bak var olan bir yapı var. O bizim burnumuz. O var. Onu taklit ederek bilim insanları yok olan inşallah en başta sonra ilham alınarak emek emek yapılan bir cihaz üretiyorlar. Burun gibi koku algılayıcı sistem üretiyorlar. Şimdi bu koku algılayıcı olan bu makine bilim adamının eseri oluyor da neden burun Allah'ın yaratması olmuyor? Evrimcilere soruyoruz. Ateist, materyalist insanlara soruyoruz. Şimdi burada çok çok büyük ve vahim bir mantık aczi var. Yani insanların geliştirdiği insan yapısı oluyor. Allah'ın yaratması niye Allah'ın yaratması olmasın? Öyle bir mantık olur mu? Kaldı ki sen yokken zaten yani bu cihaz yokken, senin geliştirdiğin bu cihaz yokken Allah burnu zaten vardı. Yaratmış. Allah'ın
evet.
Burnu yaratması zaten vardı. İnsan zaten burnu yaratmıştı. İnsan sonradan ben koku algılıyorum. Koku diye bir algım var benim. Acaba nasıl oluyor? Dur bir bakayım deyip araştırdıktan sonra burnun işlevi ve ne oldu ortaya çıktı. Zaten o vardı. Yani sen fark edemeden önce de vardı. Sen fark ettikten sonra ne olduğunu araştırdın, buldun. Ya kısmi olarak oradaki teorileri çözdün. Neden, nasıl moleküllerin kokuya dönüştüğünü, yani oradaki algılayıcı reseptör hücrelerin ne olduğunu gördün. Sonra da ben de aynısını yapabilirim belki deyip o fikri alarak, bak bir yerde hazır böyle elektrik yüklü reseptör hücreler var. Ancak doğru alerjen geldiği zaman, alarm verecek olan ajan geldiği zaman, doğru ajan, tam orada bir reaksiyon oluşuyor ve elektrik yükü serbest kalıyor. Yani potansiyel var, sadece dokunduğu zaman suyun taşması gibi, yani bardağın ağzına kadar dolu, dokunduğumuz zaman suyun taşması gibi benzetebiliriz. Şimdi aklı selim bir vaziyette, objektif bir vaziyette ve Allah'a hamd ederek Allah'ın önünde, bak düşünmemiz lazım inşallah. Zaten Allah'ın önündeyiz, Allah bizi görüyor. Yani aklı selim bir şekilde düşünelim. Bunu yaratan Allah var. Allah bunu yaratan ve her şeyi yoktan var edendir inşallah.
İnşallah.
Sen gölge varlıksın. Ben evet. Gölge varlığım. Allah mutlak varlık. Dolayısıyla en başından beri var olan, yani varlığı ezeli ve ebedi olan Rabbimizin biz önündeyiz şu an.
Evet.
Yani önündeyiz dedim. İnşallah Allah bizim her yaptığımızı görüyor. ve işitiyor inşallah. Öyle bir konu olmaz. Düşündüklerimizin, içimizden geçenlerin her şeyini de biliyor. Şimdi net olarak şimdi düşünecek ve bu soruyu dikkatlice cevaplayacak olursak. Senin yaptığın oluyor da o zaman Allah'ın yaratması nasıl Allah'ın yaratması olmuyor? Kaldı ki seni de yaratan Allah. Sana da o bilgiyi veren Allah inşallah.
İnşallah.
Ondan dolayı insanın çok tefekkür edip çok düşünmesi lazım.
Evet. Bu beş duyu organımızdan bahsediyoruz. Beyne ilettikleri sinyallerden her an hepsini Allah denetliyor inşallah. İnsanların örnek aldığı yapı burun dedik. Allah o sinyalleri değil mi, yaratmasını bir an durdursa o insanlar böyle kalır. Herkes kalır. Hiçbir şey yapamaz. Hissedemez. Koku duyamaz. Yani mekanik bir sistem olarak düşünmemek lazım. Allah her an yaratmaya devam ediyor inşallah.
Evet.
Her an oradaki sinyalleri aktarmaya devam ediyor inşallah. Oradaki hücrelerin yaptıkları iş baktığımızda çok çok zor bir iş. Yani aralarında boşluk var diyoruz. Değil mi? Orada formu değişiyor.
Evet.
Karşı tarafa geçip eski formuna kavuşup devam ediyor yoluna.
Evet.
Böyle bir sistem nasıl devam edebilir ki zaten?
Evet,
Allah'ın sürekli yaratması devam ediyor inşallah.
İnşallah. Yani bu son derece sevinilecek ve müjde verilecek bir haber. Çünkü Rabbimiz bize her an nimet yağdırıyor.
Evet.
Demek bu. Her an bizi koruyor demek bu. Her an biz Rabbimizin varlığını ile biz de var oluyoruz demek.
Evet.
Yani biz Rabbimizin inşallah bir tecellisiyiz. Biz onunla bir bütünüz. Ayrı varlıklar kendi başına iradesi, yani kendi irade gösterip Allah'tan bağımsız haşa hareket edebilen varlıklar değiliz demek bu. Allah ayette biz şah damarından daha yakınız diyor inşallah.
İnşallah.
Ya şah damarı senin içinde yani.
Hı hı.
Değil mi? Ondan daha içinde olduğunu söylüyorlar. Demek ki zaten varlığın sahibi o. Her molekülün sahibi Allah inşallah.
İnşallah.
Rabbimiz Ali İmran suresi 190 ve 191. ayette şöyle buyuruyor. Şeytana Allah'a sığınırız. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Hocamızın yıllardır anlattığı bir müminin hayatını özetliyor gibi inşallah ayette Rabbimiz.
Evet.
Bak şimdi ayetteki kelimeleri, cümleleri biraz bir daha gözden geçirelim. Allah ayete şöyle başlıyor. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ard arda gelmesinde. Şimdi bilimsel bir olayı söylüyor Allah. Yani işari mani olarak buna da işaret ediyor bu ayette. En doğrusunu Allah bilir. Geceyle gündüzün ard arda gelişi, mesela ard arda gelen uyumlu bir bilimsel gerçekten bahsediyor Rabbimiz. Demek ki burada bilime bir işaret var. Dünyadaki coğrafi olaylar, hayat, burada bir işleyişin uyumluluğu, yani yine bilimsel bir gerçeğe işaret ediyor. Müminler için yan yatarken, otururken ve ayaktayken Allah'ı zikrettiklerini söylüyor Rabbimiz. Demek ki Allah'ı zikretmenin böyle bir şekil formu yok. Her şekildeyken, demek ki her an, her zaman mümin Allah'la, evet, bağlantıda olacak. Ya şu an yatıyorum, düşünmeyeyim veya ayağımı kalkmam lazım veya işte başka bir yerdeyim, üstümü giymem lazım, yani neyse, o tip form değişikliği, şekil değişikliklerine ihtiyaç yok. Allah'la her an mümin bağlantıda. Her an, her saniye. Çünkü Rabbimiz zaten bizi görüyor.
Evet.
Bizim ona düşünüp tevekkülümüzü hiç bırakmamamız lazım inşallah. Onu söylüyor inşallah Rabbimiz. Ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Neyi boşuna yaratmadın? Bak, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler diyor Allah. Ve gökler, bütün uzay, kainat, yer, dünya, tüm canlılar, işte buradaki, evet, geceyle gündüzün ard arda gelmesi. Bunu Allah, bakın,
tüm bilimsel olaylar.
Evet. Yani. Bunun için temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır diyor. Yani gerçek olan hakikatler, öğütler vardır diyor Allah. Bütün bu dünya, kainat, bütün atomlar ve canlılar Allah'ın bize gösterdiği onun tecellisi. Biz şimdi bu anlamda Allah bize bilimi akletmeyi, derin düşünmeyi ve araştırma yapmayı bize emrettiğini görüyoruz. Ve bunu her an her saniye, tüm yaşamımız boyunca, ayaktayken, otururken, yan yatarken düşünmemiz gerekiyor inşallah. Ve bunun sonucunda, bu araştırmaların sonucunda, bu genel kültürün sonucunda, bu bilginin sonucunda, değil mi inşallah? Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. İmanı artıyor müminlerin. inşallah ahirete olan imanı ve Allah'a olan imanı artıyor. İnşallah.
Evet, inşallah.
Neden? Çünkü Rabbimizin yaratma sanatını araştırıyor. Bilim zaten bu demek inşallah. Ama ayette şu var. Temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır diyor Rabbimiz. Temiz akıl sahibi demek, temizlik ve akıl gerektiren bir konu. Temizlik hem fiziki temizlik hem de kirli bir şekilde fitnelerden ve şirklerden uzaklaşmış bir iman ve akılla düşünmek gerekiyor.
Evet, bunları. İnşallah.
Yani bu nasıl acaba tesadüfle oldu? Acaba bu tesadüfen olur mu? Gibi saçma izahlarla değil, Allah'ın yaratmasındaki hikmet apaçık ortada tüm yaratılan şeylerde. Allah bunu nasıl yaratmıştır acaba diye ona göre araştırmak gerekiyor. Ve ortaya çıkan sonucu da Allah'ın yaratması ortaya çıktığına göre tüm bu izlemlerin sonucunda, gözlemlerin sonucunda o zaman Allah yarattı demek gerekiyor. Kirli bir şekilde hala inkar etmek gerekmiyor inşallah.
İnşallah. Nitekim onu söylüyor evrimciler. Değil mi? Neden hala böyle körü körüne savunduklarını açıklıyorlar. Allah yarattı dememek için haşa.
Evet.
Bu teoriyi hala yalanlarla ayakta tutmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Biri alabilirsek hocam okuyalım. Richard Levantin'in sözüne bakın. Şöyle söylüyor. Bizim materyalizme olan bir inancımız var. A priori, yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerine ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Allah'ı tenzih ederiz. Bakın bu şekilde bir açıklama yapıyor. Burada işte onların ruh hallerini, değil mi? Neden hala böyle körü körüne savunduklarını anlıyoruz bu cümleden. Materyalizme açıklamaya getirmeye zorlayan şey diyor. Yani sadece tek bir şeye kilitlenmişler. Çünkü Allah yarattı dememek için, kabul etmemek için, büyüklenmelerinden dolayı o da. Tek bir şeye kilitlenmişler ve onun üzerine onu ne şekilde olursa olsun ayakta tutmaya çalışıyorlar. Değil mi? Yalanlarla, evet, iftiralarla, sahtekarlıklarla. Evet. Yıllar yılı devam ediyor hala. Ama Allah'a şükür hocamızın vesilesiyle şu an artık çok çok azalmış vaziyette. Nitekim programlar yapılıyor mesela, konferanslar ya da televizyon programları. Değil mi? Oraya çıkacak evrimci konuşmacı pek bulunamıyor.
Bulunamıyor, evet.
Uzun araştırmalar yapmak gerekiyor bulmak için. Çünkü herkes çekiniyor artık. Bu yalanları şimdi herkes bilmeye başladı. Herkes öğrenmeye başladı. Allah'a şükür. Hocamızın da kitaplarının vesilesiyle özellikle Türkiye'de ve dünyada herkes öğrenmeye başladığı için artık çıkıp halkın önünde alenen yalanlarını tabii sıralayamıyorlar. Yalan söyleyemiyorlar çünkü herkes cevabını biliyor. İnşallah. Hocam burundan bahsettin. Daha çok insan burnuna ağırlıklı anlattık. Şimdi tabii doğada baktığımızda tüm canlıların ihtiyaçları, evet, olan burun yapısına sahip olduklarını görüyoruz.
Evet.
Maşallah.
Maşallah.
Her organları gibi, yani kolları gibi, bacakları gibi, kulakları gibi, gözleri gibi, burunları da her canlıya özel. Çünkü her canlının ihtiyacı farklı. Bir canlının mesela avını çok daha iyi koklaması lazım. Çünkü koklayarak onu bulabiliyor avını. Besinini koklayarak bulabiliyor. O yüzden değil mi? Mesela besinini gömenler var. Gömüp daha sonra tekrar kazıp alanlar var. Bu şekilde koku duyularının çok daha fazla çalışıyor olması lazım. Daha hassas olması lazım ve bunu görüyoruz. Örneğin köpeklerde bakın mesela 5 santimetre kare olan koku bölgesinin büyüklüğü köpeklerde 150 santimetre kare. Burundaki koku bölgesinin büyüklüğü çok daha fazla. Dolayısıyla burunlarındaki koku hücrelerinin sayısı çok fazla. Bakın verelim. Mesela bir tilki teriyerinde bir köpek türü 147 milyon. Bir Alman çoban köpeğinde 225 milyon koku alıcı hücre bulunuyor. Bir insandakine oranla kıyasla çok daha fazla. Çünkü ona ihtiyacı var o köpeğin. Bakın balıklarda koku almayı incelediğimizde de yine köpek balıklarının bu konuda burunlarında çok fazla koku alma hücresi olduğunu görüyoruz. Bakın bir yüzme havuzu dolusu suyun içindeki 10 damla sıvı tuna balığının kokusunu hissedebilirler. Bakın bir yüzme havuzu, o yüzme havuzunun içinde 10 damla tuna balığının kokusu olduğunda köpek balığı bunu hissediyor. Maşallah. Çok daha fazla yine koku hücresi olduğunu görüyoruz. Bakın kuşlarda da yine değişiyor bu koku alma hücresi. Uzun mesafelerden bırakıldıkları halde kümeslerine dönen güvercinler görme duyularıyla birlikte koku duyularını da kullanıyorlar. Yani mesela yuvasından biz ileri götürdüğümüzde güvercini çok daha fazla uzaklaştırdığımızda kümesini yine buluyor. Ne ile buluyor? Oraya bıraktığı koku moleküllerini koklayarak bulmuş oluyor. Tabii koku moleküllerinin algılanmasından da bahsedeceğiz. Bakın sivrisineklerde de yine koku alma hücrelerinin fazlalığını görüyoruz. Bakın sivrisinekler 64 kilometre uzaktaki bir kokunun kaynağını bulabiliyorlar. 64 kilometre. Çok büyük bir mesafe. Maşallah ve sivrisinek hiç zorluk çekmeden kokuyu alabiliyor. Yani tam bütün canlılarda ihtiyacı yönelik burun mekanizması olduğunu görüyoruz. Organını görüyoruz. Bakın güvelerde de yine çok fazla sayıda tüy var antenlerinde. Antenlerinde ince ince milyonlarca tüy var ve bu tüyler vesilesiyle koku moleküllerini yakalayabiliyorlar havadaki. Mekanizma olarak biraz fark görüyoruz ama çalışmasında, fonksiyonellikte hiç de geri kalmıyor maşallah. Yine metrelerce ileriden kokusunu alabiliyor. İşte tüm canlılarda bu sistemi görüyoruz. Bize neyi gösteriyor? Allah'ın yaratmış olduğunu tüm canlıların. Çünkü bakın binlerce tür var. Her türde bu organlar eksiksiz, kusursuz çalışıyor. Bu ne demek? Yani evrimciler bunu hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. Zaten tek bir türü açıklayamıyorlar. Değil bütün türü açıklasınlar türleri. Bunun için mutasyonları ileri sürüyorlar değil mi? Bir burnun oluşması için mesela genetikte, onun, o canlının genetiğinde, genetik bilgisinde, yapısında burun bilgisinin eklenmiş olması gerekiyor. Ve tam vaziyette, yani oradaki koku hücrelerinin, burnumuzun içindeki koku hücrelerinin koku moleküllerini algılayabilmesi için, elektrik sinyaline çevirebilmesi için bunun genetik bilgide yer alması gerekiyor. İnsanın genetik bilgisine baktığımızda 3.2 milyar harfi görüyoruz DNA'nın içinde. Ve burnun bilgisi burada var. 3.2 milyar harf içinde o koku molekülünü alıp sonra sinyale çevirecek olan hücrenin bilgisi var. Burnun bilgisi var. Evrimciler bunun mutasyonla eklendiğini ileri sürüyorlar. Mutasyonlara bakıyoruz. Artık onu da ileri süremiyorlar da daha önceki iddiaları. Baktığımızda mutasyona her zaman zarar veriyor. Her zaman genetik bilgiyi parçalıyor. Genetik bilgiyi koparıyor. Ya da oradaki değil mi, rastgele oluyor mutasyon çünkü baktığımızda. Oradaki rastgele bir harfin bile bilinçsizce değişmesi ne oluyor? O insanların mesela göstermiştik daha önce bir aile, bir ailenin tüm fertlerinde parmak yarısından sonra olmuyor. Tek bir harfin değişmesi ya da başka hastalıklar oluyor. Bu kadar hassas bir yapıda, değil mi? Bu kadar hassas bir yapıdaki tesadüfi değişikliklerin böyle organlar, böyle özellikler ortaya çıkaramayacağı çok açık. Nitekim bilim adamları da bunu biliyor, evrimciler de. Meyve sinekleriyle ilgili 1960'larda, 50'lerde yaptıkları deneyler var. 10 yıllarca yaptılar, mutasyonu maruz bıraktılar meyve sineklerine. Ne oldu hep? Meyve sineklerini de seçmelerinin özel sebebi var. Çünkü birkaç 10 yıl içinde binlerce nesil gözlemleyebiliyorlar. Çok hızlı yürüyor.
Tabii çok hızlı yürüyor, doğru.
Meyve sinekleri. Ne oldu? Hiç böyle daha kompleks, daha gelişmiş, onların iddia ettiği gibi bir sinek ortaya çıktı mı? Çıkmadı. Çıksa zaten bunu sergilerler. Çıkmadı. Açıklamaları var. Her zaman zararlı etki gözlemlediklerini söylüyorlar, itiraf ediyorlar. Her zaman bacak çıkıyor kafadan, kanat çıkıyor. Kullanılamayan bir organ çıkıyor. O üçüncü çıkan kanat kullanılamıyor. Hayvana ağırlık getirdiği gibi vücudunda gözle görülemeyen başka yerleri de bozuyor. Çünkü şu an biliyoruz ki biz genin bile etki ettiği birçok organ var. Birçok özellik var.
Evet.
Değil mi hocam?
İnşallah. Evet. Yani o deneyi bütün biyoloji öğrencileri yapar. Biz de yapmıştık.
Evet.
Hep söylüyor zaten yani. Şekilleri birçoğunun değişiyor ama dediğin gibi fizyoloji iç kısımlarında, dıştan görünmeyen kısımlarında birçok fazla sayıda değişiklik oluyor. Yani nerenin değiştiğini, nerenin mutasyon olduğu belli değil. Sonuçta hepsi ölüyor zaten veya ağır aksak ayakları böyle çırpınan canlılar oluyor. Onlar da bir müddet sonra onlar da ölüyor.
Evet.
Öyle hayatta kalan bir canlı ben görmedim yani. Hepsi ölüyor, yok oluyor. Şimdi Rabbimiz bize akıl ve beyin veriyor inşallah. Yani düşünmemiz ve algılamamız için gözler ve kulaklar ve gönüller verdiğini söylüyor inşallah.
İnşallah.
Ve bunlarla algılayacağımız bize görüntüleri de Allah yaratıyor. Ya her şeyi Allah zaten veriyor yani. Hazır olarak veriyor. İnsanoğlu diyemez ki ben Allah'ın varlığını algılayacak, Allah'ın varlığını anlayacak bir şey görmedim. Bilmiyorum diyemez. Hele hele bu dönemde hiç diyemez. Allah hem böyle birçok delil yaratıyor bilimsel açıdan ve yani Kur'an mucizeleri mesela ve bütün bilimsel yeni gelişmeler hem de bunu açıklayacak elçisini de Allah gönderiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderiyor dünyaya. Ya bu saatten sonra insanın ben bilmiyordum, görmüyordum demesi hiçbir manası yok. Artı teknoloji de o kadar fazla ilerlemiş vaziyette ki, fazla demeyeyim de müthiş boyutta bir atılım yaptı ki her evde, her odada, her böyle insanın elinden artık her türlü bilgiyi edinebileceği bir hale geldi şu an. Bu bilgi her yere gidince oluşuyor. Yani yolda gidiyor insan, bilgiyi elinde, uçakta gidiyor yine bilgi geliyor ona. Dolayısıyla haber mekanizması Allah her yere yaymış durumda inşallah. Hakkı Allah her yere yayıyor. Hadiste Peygamber Efendimiz'in de söylediği gibi her eve o nur girecek diyor. Her eve o nur girecek
Evet.
diyor. Yani Afrika'nın güneyinden Sibirya'nın kuzeydeki Sibirya'ya, Amerika'dan Japonya'ya kadar her yere inşallah Allah'ın nuru her eve girecek diyor. Bütün yeryüzüne. Rabbimiz bu hikmetli yaratmasını bütün insanlara gösteriyor inşallah. Hem teknoloji boyutu var, hem böyle bir anda olması gerekiyor tüm sistemin. Çünkü yoksa işlemiyor. Müthiş aniden olması gerekiyor. Hem de muazzam derecede estetik. Çok çok güzel. Çok çok böyle harikulade göz alıcı renklerde ve şekillerde Allah yaratıyor. Şimdi onunla ilgili, kuşlarla ilgili inşallah bir video göstermek istiyorum. Onu izleyelim şimdi. Şöyle.
Kuşlar uçuş teknikleri, kanatları ve diğer yetenekleriyle hayranlık uyandıran canlılar oldukları gibi vücutlarının üzerindeki estetik süslemelerle de göz alıcı bir güzelliğe sahiplerdir.
Maşallah. Ne bak yani. Gömlek kravat giymiş gibi. Şunlar ceket gömlek
Maşallah.
giymiş gibi.
Evet. Smoking.
Evet. Kuyruğa bak maşallah. Saçlar kıvırcık.
Renkleri muhteşem maşallah.
Zerafete bak maşallah.
Her yerde estetik var. Tüm canlılarda maşallah.
Erkek kuşlar sahip oldukları bu çarpıcı renk ve desenleri dişi kuşları etkilemek için kullanırlar. Bu desenler hiçbir tesadüfle açıklanamayacak birer sanat eseridirler.
Vay maşallah.
Maşallah.
Parlaklık, temizliğe bak normal.
Bütün gün
fosforlu gibi.
Toprağın içinde gibi yani ama
evet.
Tertemiz maşallah.
Bu desenlerin meydana gelmesi için her tüyün rengi ve deseni...
Evet, burası çok önemli.
...ayarlanmıştır. Sonuçta ortaya bu harika motifler çıkar. Canlının hücrelerinde bu deseni oluşturmak için programlanmış özel bir genetik şifre vardır. Hangi tüyün hangi renkte olacağı, tüyün hangi noktasında rengin değişeceği, hangi tonda rengin başlayacağı genlerde tek tek yazılıdır. Kuşkusuz bu muhteşem tasarımın hiçbir noktasında tesadüfe yer yoktur. Hiçbir tesadüf tavus kuşunun tüylerinin üzerindeki bu desenleri çizemez. Nitekim bu nedenlidir ki canlıların kökenini tesadüflerle açıklamaya çalışan evrim teorisinin kurucusu olan Charles Darwin, tavus kuşu tüylerinden hep rahatsız olmuştur. Darwin, arkadaşı Arthur Gray'e yazdığı mektupta şu itirafta bulunmuştur. Tavus kuşunun tüylerini görmek beni hasta ediyor. Oysa canlıları ön yargısız olarak inceleyen bir insan ne tavus kuşunun tüylerinden ne de diğer kusursuz tasarım örneklerinden rahatsız olmayacaktır. Tüm bunlar da akıl sahibi insanlar için kavranması gereken önemli bir mesaj vardır. Tüm canlıları sonsuz bir bilgi ve güç sahibi olan Yüce Allah yaratmıştır. Her canlı bize onun yaratma sanatının örneklerini gösterir. Ayetinde şöyle buyrulur. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir.
İnşallah. Rabbimizin mühini sanatından elhamdülillah. Yani bu yaratılanlar, bu Allah'ın bize gösterdiği iman hakikatleri, ona olan imanımızın artması için. İnşallah bunun nasıl tesadüfen olduğunu düşünmemiz için değil. Ki bu beyhude bir çaba olmuş oluyor. 150 yıldır bütün evrimciler nasıl acaba bunu tesadüfle açıklarız diye türlü türlü oyunlar yapıyorlar. Yani amaç mesela bu evrimde normalde çok rezalet bir durum ortaya çıkıyor. Ateizm ve materyalizmden sonra komünizm mesela belası ortaya çıkıyor. Neyi evet. temel alıyor? Darwinizmi. Faşizm ortaya çıkıyor. Neyi temel alıyor? Darwinizmi temel alıyor. Rezalet çıkartıyor yani. Bütün dünyada milyarlarca insan sırf yani 1 milyar insan demişti hocamız. Bu Darwinizm belasından dolayı öldü. Halbuki böyle olmaması lazım değil mi? Allah'ın yarattığını bizim görmemiz lazım. Evrimciler bunu yaparken sosyal statü veya maddi gelir veya her neyse mesela bu çalışmaların amaçlarında, ideoloji dışında. Zaten Allah'ın yaratmasını anlatmak için bir bilim adamı çok değerli buluşlar yaptığında zaten yine övgü alacaktır, yine maddi beklentilerini de bir yönde karşılayacaktır. Çünkü Allah rızkı verir ve dosdoğru olan bilgilerin anlatılması ancak yani bu şekilde zaten doğru bilgi verilmiş olur. Zaten bu şekilde de zaten teknoloji ilerlemiş oluyor. Bilim dünyası ilerlemiş oluyor. Zaten sadece bu şekilde ilerlemiş oluyor. Öbür türlü evrimle açıklamaya çalışmak hem bir kayıp, zaman kaybı, hem teknolojik açıdan bir ilerleme kat ettirmiyor, hem de milyarlarca insanın hem ahiretini kaybetmesine hem de canlarını kaybetmesine katledilmelerine yol açıyor. Allah koruyor bizi inşallah. Hazreti Mehdi'sini gönderdi Allah inşallah. Ki bu Darwinizm belasından değil mi? Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi bu maddecilikten, materyalist ve Darwinist inanıştan bütün dünyayı temizliyor Allah'a şükür.
Evet inşallah. Bir alabilirsek hocam ben de bir film göstermek istiyorum. Yunuslardaki sevgi ve şefkatle ilgili çünkü evrimcilerin iddiasına göre doğada bir bencillik var diyorlar. Birbirini düşünmüyor canlılar vesaire bu gibi açıklamaları var. Nitekim Richard Dawkins'in Bencil Gen isimli bir kitabı var. kitabın kapağına artık koymuş bu iddiasını. Ama baktığımızda canlılara birbirini düşünmeyen canlılar mı görüyoruz? Hayır. Bütün canlıların birbirlerine karşı olan sevgi ve şefkatini görüyoruz. Değil mi? Yavrusu için canını feda eden, sakat taklidi yapıp avının ona saldırmasını isteyen anneler görüyoruz. Penguenleri görüyoruz mesela. Aylarca bekliyor yumurtasında. Hep sevgi şefkat görüyoruz. Şimdi Yunuslardaki o konuyu anlatıyor film inşallah.
Anne ve yavru arasındaki bağ en güzel örnek Yunuslarda görülür. Anne yavrusunu her türlü tehlikeye karşı eğitir. Ve bu eğitim sırasında istemese de yavrusuna karşı sertleşmek zorunda kalır. İşte bir tekneyle yarış yapan genç Yunuslar. Genç Yunuslardan bir tanesi farkında olmadan tekneye çok yaklaşır. Teknenin pervanesi ya da gövdesi onu ciddi bir şekilde yaralayabilir. Bu tehlikeli oyunu fark eden anne Yunus hemen yavrusunun yanına gelir ve yavrusunu deniz zeminine iter. Kızgın anne burnuyla yavrunun vücuduna yüksek frekanslı ses dalgaları verir. Bu dalgalar hem annenin kızgın olduğunu gösterir hem de az da olsa yavru Yunus'un canını acıtır. Yavru son derece üzgündür. Anne bu şiddetli azardan sonra yavrusuyla birlikte yüzmeye başlar. Ve şefkatli bir şekilde yüzgecini yavrusunun yüzgecine sürter. Bu Yunus dilinde el ele tutuşmak anlamına gelir. Bu hareketle yavruya hala onu sevdiğini gösterir. Allah'ın ilmi her canlıyı, her yeri ve her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur. Onun ilmi olmaksızın hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da.
Maşallah. Ne kadar ilgili, şefkatli, değil mi? Yavrusunu düşünen bir hareket içinde görüyoruz Yunus'u. Diğer canlılarda nitekim bu var her zaman. İşte evrimciler bunu da açıklayamıyorlar. Açıklayamadıkları birçok konu var.
Şefkati açıktı. Hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. Evet. Aksine bir de ne yapıp şu dünyayı bir diyalektik böyle birbirini güçlü olanın zayıfı ezdiği, sürekli böyle bir mücadelenin olduğu, nasıl olur da böyle bir dünya olmasını açıklarız diye çabalıyorlar. Bu çok beyhude ve bu çok yanlış bir çalışma. Çünkü barış içerisinde, fedakarlık içerisinde ve uyum içerisinde ilerleyen dünyayı bu tamamıyla bir savaş alanına, mücadele alanına böyle kaosa doğru kendi tabirlerince sürüklemeye çalışan bir şey olmuş oluyor.
Evet.
Baktığımız zaman zaten geçtiğimiz asırda hep Darwinizm temelli saldırılar oluyor. Yani birisi çıkıyor diyor ki benim ırkım üstün diyor. Az gelişmiş bu doğu ırklarının diyor değil mi? Ve güney bu Afrika ırklarının elenmesi diyor. Zaten doğa kanunu gereği legaldir diyor Hitler. Hı hı. Ve elemeye başlıyor. Nasıl? Keserek. Darwinizmden dolayı bu. Bu yayılıyor bütün dünyaya. O Avrupa'da, İtalya'da, İspanya'da değil mi? Orada da faşist eğilimler artıyor. Oradan Franco, oradan Mussolini çıkıyor. Aynı ideoloji savunuyorlar.
Evet.
Temel aldıkları şey ne? Darwinizm. Ya sadece bilimsel açıdan o tür başka bir türe dönüşmüştür, dönüşmemiştir tartışmasından öte bir şey bu. Bu tamamıyla sosyal hayata, yani insanın sosyalliğine uyarlandığı zaman o zaman vahşet çıkıyor ortaya. İnsanı insanlıktan alıp hayvan ve sürekli mücadele edip sürekli savaş çıkartan, sürekli savaş yapan bir makine haline dönüştürüyor. Kıyım makinesi haline dönüştürüyor. Mussolini ne diyor? Geri kalmamızın sebebi diyor o zamanlar için teknolojik açıdan, medeni açıdan insanların savaşmadan kaçmaları diyor. Ya savaştığımız müddetçe biz ileri gideriz diyor. Ne demek bu? Evrim teorisine ben inanıyorum demek. Ben evrimin söylediği mücadeleyle ilerlenir. Doğal seleksiyonda kazanan ilerler mantığını savunuyorum diyor. Bu çok rezil, bu çok çok çok kötü, vahim bir açıklama ve bunun sonucunda da milyonlarca insan öldürülüyor. Oysa komünizm mesela çıkıyor. Komünizm neyi temel alıyor? O da Darwinizmi temel alıyor. Baktığınız zaman hepsinin kökeninde Darwinizm var. Yani
evet,
milyar tane insan kesiliyor bu yanlış düşünce yüzünden. Bu şeytanın bir dini olmuş. Bu Deccal'in bir dini olmuş oluyor. Çünkü ona uyanlar kötülüğü emrediyorlar. Allah Kur'an'da müminleri kötülükten sakındırıp iyiliği emrederler diyor. Fakat yani bu kötülüğü yapanlar için söylüyorum. Cahilliklerinden dolayı inananlar olursa onları tenzih ederim. Ama esas bakıldığı zaman temel etmen inancını kaybeden bir insanın, değil mi? Bir Darwinizm yüzünden inancını kaybeden bir insan bu sefer ne oluyor? İnsanlıktan uzaklaşmış bir kıyım makinesi haline geliyor. Allah korusun, ki Allah koruyor da inşallah. De arada sırada biz Nobel ödülünden bahsediyoruz. Hani bu çalışma Nobel ödülü almıştır, bu çalışma Nobel ödülü veriliyor. Hı hı. Hatta bazı çalışmalar var ki Nobel ödülü hazır, çalışmanın, bilimsel buluşun yapılması bekleniyor diye söyleniyor. Onu mesela söylerken bazen atlayabiliyorum ben, kendi adıma söyleyeyim. Nobel'i de Allah yaratır. Her şeyin sahibi Allah'tır. Nobel yokken onu kaderde yaratan ve zaman çizelgesinde, bizim yaşadığımız şu zaman içerisinde, zaman algısında bize gösteren ve tanıtan Nobel'i Allah'tır. Nobel'in sahibi de Allah'tır. Nobel'i veren de Allah'tır. Allah her şeyi yoktan var edip gerçek sahibi ve irade ancak Allah'a aittir. Nobel ödülü İnşallah. Yani bu anlamda Allah'ın vermiş olduğu bir ödül olur. Nobel ödülü alan bilim adamı da bulduğu buluştan, yaptığı buluştan baktığınız zaman yani Allah'a ait olan bir şeyi sadece keşfetmiş oluyor. Yoktan bir şey bulmuş da olmuyor. Dolayısıyla her yerinden baktığımızda yine biz Allah'ı anmamız gerekiyor. Allah'ı yüceltmemiz gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Şimdi bir video göstereceğim. Bu videoda da yine Allah güzel Rabbimizin yaratma sanatını göstereceğiz inşallah. Sineklerle alakalı bu da. Burada bir sinek görüyoruz. Az önce Erdem hocamın söylediği meyve sineği. Onun uçuşundaki taklidi Drosophila meyve sineği. Şimdi onun kocaman bedenine rağmen bakın iki tane küçük kanadını çok hızlı çırparak o koca bedeni havalandırıp uçtuğuna şahit oluyoruz. Şimdi bunu bilim adamları araştırıyorlar. Acaba nasıl uçuyor? Bunun uçmasında değişik bir teknoloji var mı? Çünkü bilindiği üzere tek bir şekilde kanadı yukarıdan aşağı doğru çırpmıyor. Artı saniyede 1000 defa kanat çırpan sinek türleri var. 1000 defa. Hiçbir motor, hiçbir makina, hiçbir böyle hareket halindeki mekanizma bunu karşılayabilecek enerji düzeyine ve soğutma düzeyine sahip değil.
Evet.
Şimdi insanlar bunu yapmak için ne yapmışlar? Yani bunu anlamak için, bu makineyi test etmek için bir imitasyonunu yapıyorlar. Burada gördüğümüz sineğin çok çok daha büyük halde sıvı, kumla dolu bir sıvının içerisine batırılmış bir makinesi. Şimdi kanadını özellikle 8 yapar gibi çiziyor sinek. Bak gördüğünüz gibi yani kürek sallar gibi. Sadece yukarıdan aşağı doğru değil. Şimdi bu 8 şeklindeki helezonumsu bu hareketten dolayı ne oluyor? Bunun hikmeti ne diye baktığımızda bakın havada girdaplar oluşuyor. Bu da suyun altında oluşan girdap. Aynı şey havada oluşuyor. Gördüğünüz gibi bakın burada da suyun altındaki başka bir makinede yine aynı sinek kanadının çırpışı taklit ediliyor. Burada bir girdap oluşumu söz konusu. İşte bu girdap sineğin uçmasındaki kaldırma kuvvetini oluşturuyor. İşte bu girdaplar. Ve bu girdaplar o büyük bir tesir gösterip yer çekimine karşı o kütlenin, o sinek vücudunun uçmasına vesile oluyor. Ve sinek havalanıyor.
Evet.
Bu sayede de sinek uçmuş oluyor. Hem de saniyede 1000 defa kanat çırpıyor. Ne soğutma ne de hareket mekanizması insanoğlunun teknolojisinin yanına bile yaklaşacağı gibi değil. Peki bu nasıl oldu? Tesadüfen mi oldu? Tabii ki hayır. Burada biz müthiş bir şuurun etkisini görüyoruz. Zaten diyoruz ki bu Rabbimizin bir tecellisidir diyoruz inşallah. Yani bilimsel olarak bu böyle söyleniyor inşallah.
İnşallah. Burada yine Allah'ın ilhamını görüyoruz sineğe. Çünkü sinek nasıl uçacağını bilemiyor ki. Aerodinamik yapıdan haberi yok. Değil mi? Havadaki Havanın yapısından haberi yok. Hava nasıl onu kaldırır ondan haberi yok. Sineğin bunların hiçbirinden haberi yok baktığımızda. Ama ilk seferinde uçuyor yani. Larvadan çıkar çıkmaz sinekler hemen uçmaya başlıyor. Şimdi bilgisi olmadığı bir konuda nasıl bu hareketi yapabilir? Bu bildiğimiz, basit olarak nitelendirebileceğimiz bir hareket de değil. Kompleks bir hareket. Değil mi? Orada tam kanadını çevirdiği an vesaire, kanadını mesela düz tutmuyor. Eğimle ileri geri hareketini yapıyor. Bunların hiçbirisini sineği bilemeyeceği çok açık. Allah'ın evet. ilhamıyla uçuyor. Çünkü bunun sineğe sonradan eklenme ihtimali de yok. Sinek uçamasa hayatını devam ettiremez zaten. Öğrenme gibi bir durum da söz konusu değil. Çünkü larvadan çıktığı an, değil mi, sineğin besine ihtiyacı var, uçmaya ihtiyacı var. Yine larvadan çıktığında biz öğrenmesini bekleyecek olsak sineğin mesela, değil mi, sinek onu öğrenmeyi bekleyecek olsa yine hayatını devam ettiremeyecek. Yani çıkar çıkmaz, nitekim bunu yaptığını da görüyoruz. Bunu yapması da gerekiyor zaten. Burada Allah'ın ilham ettiği çok açık. Ne şekilde kanadını hareket ettireceğine. Nitekim orada dikkat ederseniz girdabın oluştuğu anda kanadını çeviriyor. Orada evet. da bir enerji tasarrufu sağlıyor.
Ya kanadı çok bize, fazla. Bize verseler biz yine o kanadı o şekilde sallayıp akledemeyebiliriz. Uçamayız yani. Evet. Kanatla iş bitmiyor. Onu çarpacak stili, o bilginin de sahip olması gerekiyor. Evet, o da Rabbimizin ilhamıyla oluyor inşallah.
İnşallah. Kısa bir aramız var hocam. Sonra devam edelim. İnşallah. İnşallah. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Onur hocam.
İnşallah.
İlk yere Darwinizmin terörün kaynağı olduğunu belirtmiştin komünizmle beraber. Onunla ilgili bir sunumumuz var, onu inceleyelim o zaman inşallah. Evet, inşallah. Darwinizm terörün ve savaşların gıdasıdır. Bir insanın terörist olabilmesi, savaşı istemesi için önce karşısındakinin insan olmadığına, çatışmanın sözde doğanın kuralı olduğuna, öldürmenin ve katletmenin sözde makul olduğuna, hiç kimseye karşı sorumlu olmadığına inanması, yani Darwinist olması gerekir. Evrimci Darlington, evrimci olarak Naturalistler için Evrim isimli kitabında vahşetin evrim teorisinin doğal bir sonucu olduğunu şöyle itiraf eder. Birinci nokta, bencillik ve vahşet İçimizdeki doğal bir şeydir. En uzak atamızdan bize miras kalmıştır. O zaman vahşilik insanlar için normaldir. Evrimin bir ürünüdür, diyor. Komünizm Darwinist bir ideolojidir. Darwinizm, komünizm için o kadar büyük bir önem taşıyordu ki, Engels, Darwin'in kitabı yayınlanır yayınlanmaz Marx'a şöyle yazdı. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin, tek kelimeyle muhteşem. Engels, Darwin'i Marx ile eş tutacak şekilde kendince övüyor ve Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti, diyordu. Marx ise 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında şöyle diyordu. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Faşizm de Darwinist bir ideolojidir. Faşist lider Adolf Hitler, ünlü kitabı Kavgam'da sözde Ari ırkın doğa tarafından üstün kılındığını iddia etmiş. Bu kitabın ismini seçerken de Darwin'in yaşam kavgası fikrinden esinlenmiştir. Hitler, 1933'teki ünlü Nürnberg mitinginde yüksek ırkın düşük ırkları idare ettiği, bunun doğada görülen ve tek mantıklı hak olduğu şeklindeki Darwinist görüşü dile getirmiştir. Mussolini, bir dönem editörlüğünü yaptığı Sınıf Çatışması isimli derginin ilk sayısında Marx ve Darwin'den geçmiş yüzyılın en büyük iki düşünürü diye söz etmiş ve Darwinizme övgüler yağdırmıştır. Bölücü terörün kaynağı, dayanağı Darwinizm'dir. PKK, Marksist-Leninist bir yapılanmadır. Lenin takipçilerine terör uygulamalarını tavsiye eder. Bakın şöyle söylüyor. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkarmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır diyor bakın Lenin. Abdullah Öcalan ne diyor? Ben bu dönemin Lenin'iyim diyor.
Evet.
Değil mi? Birebir olarak işte ilgili olduğunu, alakalı olduğunu belirtiyoruz. Net bir şekilde görüyoruz. Hala bunun üzerine bazı kardeşlerimiz neden bu kadar evrim teorisinden bahsediyorsunuz gibi cümleler kullanıyorlar. İşte bunun kaynağı açık zaten. Evrim teorisi. Darwinist bir olan bir insan. Yani bakın slaytımızın en başında yer alıyordu. Darwinist olan bir insan ne oluyor? Kimseye karşı sorumlu olmadığını zannediyor. Değil mi? İlkel bir hayvan olduğunu düşünüyor. Merhamet şefkatten yoksun oluyor. Vahşiliğin ilerleme için çatışmanın gerekli olduğunu düşünüyor. Darwinist böyle bir düşünce yapısına sahip oluyor. Daha sonra anarşist oluyor, komünist oluyor. Daha doğrusu terörist oluyor. Yani insanlara bela getiriyor baktığımızda. Evet. Bu dönemki fitnelerin de, değil mi? Güneydoğu'da yaşanan şu anki fitnenin, PKK terörünün sebebinin de bu olduğunu rahat bir şekilde görüyoruz.
Evet.
Yani çok büyük sosyolojik açıklamalar, sosyolojik bakış açıları gerekmiyor bunun için. Net bir şekilde gözüküyor zaten bu. Çünkü orada da komünizmin, Darwinizmin propagandasının yapıldığı görülüyor. Değil mi? Bugün hatta devlet de buna ister istemez katkıda bulunuyor. Çünkü biyoloji kitaplarında evrim teorisinin anlatıldığını görüyoruz. Şimdi her yerden evrim teorisini okuyan, gören bir kişi de değil mi? Kimseye karşı bir sorumluluğu olmadığını düşünüyor o zaman öyle olunca. Gelişmenin, ilerlemenin temelini çatışma olarak görüyor. Bunlar sonucunda da ne yapayım diyor. Çatışmayı sağlamam gerekir o zaman. Çatışma olması gerekir diyor. Ve çatışmayı sağlıyor. Çatışma yapıyor. Terör uyguluyor. Bunun için de evrim teorisini kesinlikle, yani evrim teorisinin anlatılıp yanında yaratılışın anlatılması, hocamızın söylediği gibi net delillerle anlatılması gerekiyor.
Evet.
Öbür türlü tek taraflı bir bilgi verilmiş oluyor. Ve onu okuyan kişinin de terörist olması kaçınılmaz oluyor aslında. Yani büyük bir oranda terörist oluyor. O yüzden yaratılışı mutlaka delillerle, yani bu bilimsel delillerin gösterilmesi önemli. Hani yaratılış vardır değil, zaten bilimsel delillerle yaratılışı biz görüyoruz. Yaratılışın olduğunu görüyoruz. O bilimsel delillerin aktarılması, açıklanması çok önemli. İnşallah. Evet.
Yani orada fikri bir çalışma oluyor başında. Mesela Darwin'inki de bir fikir. Darwin bir fikir olarak ortaya atıyor evrimi. Sonra bu fikir yayılıyor ilk önce. Sonra bunu benimseyenler, çeşitli odaklar, çeşitli kişiler, devletler, kurumlar her neyse bu fikri benimsedikten sonra onlar da fikri olarak onu başkalarına anlatıyorlar. Sonra o fikir başkalarına gidiyor, o fikir başkalarına gidiyor. Tüm dünyaya fikir yayılıyor önce. Fikir ulaşıyor. Fikirle insanlar eğitiliyor ilk önce.
Evet.
Bu kaçınılmaz ve en etkili olan süreç olmuş oluyor. Darwinizmin hayatı boyunca. Komünizm de bu şekilde. Komünizm de fikir olarak ortaya çıkıyor. Darwinizmi temel alıyor. Bizim diyor temelimiz diyor değil mi Marx? Yani doğanın diyalektiği diyor. Charles Darwin doğanın diyalektiğini açıkladı diyor. Değil mi? Hı-hı. Bu da diyor toplumun diyalektiğidir diyor.
Evet.
Komünizmde. Şimdi neye dayandırıyor? Darwin'e dayandırıyor. Darwinizme dayandırıyor. Bu şekilde fikri çalışma yapıyor. Devam ettiriyor. Lenin ne yapıyor? Bu fikirleri, yani bayrak yarışı gibi sanki böyle Darwin'den Marx'a veya ikisi birlikte Lenin'e, Lenin'den Stalin'e, Stalin'den diğer bütün komünist odaklara. Yani bütün komünistler bu bayrağı taşımış oluyor. Hepsi bu fikri yayıyorlar. Hı hı. Hepsi fikir çalışması yapan bir birey haline dönüşüyorlar. Fakat bu fikri eğitimin sonucunda terörist oluyor en sonunda. Çünkü komünizmin çıkması için Lenin bir terörist talimatı veriyor. Terörizm, yani terörist nasıl olunur talimatı veriyor. Eğitimin bir parçası da o. Ama temel aldığı konu, yani eli silah tutması için masum insanları yoktan yere, hem kadın, çocuk, yani cins ve yaş tanımadan, din tanımadan, ırk tanımadan, gözünü kırpmadan ve toplu olarak, yani sayısını, çok sayıda insanı öldürmesi için öncelikle ne gerekiyor? Darwinizmin temeline bir oturması gerekiyor. Çünkü Allah korkusu olan hiçbir insan asla ve kata masum insanları öldüremez. Allah yasakladı çünkü çok büyük haram. Yani cinayet haramdır yani. Bir kimseyi yargılamadan yani çok çok zor. Yani öyle bir konu yok. İslamiyet barış dinidir. Şefkat dinidir inşallah. Bunu yıkmak için yani bu zaten diğer dinlerde de inşallah Allah'a inanan bir insan için kısacası bir şeye zulmetmek ve öldürmek çok çok zor. Darwinizm bu kısmı yok ediyor işte. Yani her şey tesadüfen olmuştur. Haşa Allah yoktur. Zaten kanun bu. Biz çatışmalıyız, savaşmalıyız. Telkini, görüşü Darwinizm'dir işte. Bu eğitim ve telkinle büyüyen çocuklar, bu eğitimle gelişen nesil sonuçta eli silah tutan kıyım makinesi oluyor. Yani yoksa bir komünizm nasıl yeşerecek? Değil mi? Bir terörist olup bir ülkenin yani masum evlatlarına, oradaki çalışanlarına nasıl saldırı olabilir? Ya bir yere nasıl bomba koyabilirsin? Öyle bir şey olmaz. Ya bir Müslüman bunu hayatta yapamaz. Yapmaz yani. Allah yasaklamıştır çünkü Allah'tan korkar. Allah korkusu olan her din mensubu zaten bunu yapmaktan kaçınır. Allah'ın yarattığı insan olarak görür çünkü karşısındakini. Ama Darwinizm'e inandığı zaman birisi bana öyle demişti bir gün, bir evrimci birisi. Bu dedi yavaş yavaş başlıyor dedi evrim. Sonra dedi tahmin tahayyül edemeyeceğin şekilde bütün dedi bedenini etkiliyor senin dedi. Ya böyle kendi halini özetlemiş gibi oldu. Böyle değişik bir bakışı vardı. Bakışları falan bir değişikti. Çok etkilenmiş ve tamamen materyalist bir inanca sahip olmuş. Onu hocamız zaten röportajlarda söylüyor. Sadece yani ben evrimciyim, ben komünistim deyip böyle kitap yazıp falan sadece basit bir şekilde bir inanış değil bu. Bu insanın ruhunu değiştiren bir konu olmuş oluyor. Tamamen insan form, şekil değiştiriyor. İnsanken şekil değiştirerek, çünkü Allah'a olan inancını kaybetmiş bir insan artık insan değildir. Yani bu anlamda insan değildir. Sonuçta diğer insanları kıyım makinesi haline dönüş kesen bir hayvan gibi düşünüyor çünkü kendisini. Kendisi kendisinin insan olmadığını düşünüyor. Bu anlamda da insanlıktan çıkarmış oluyor. Yani bu yavaş yavaş başlayıp böyle bütün vücudunu ve benliğini ve ruhunu ele geçiren bir hastalık, bir virüs gibi yayılıyor. Sonra o form değişikliğine sebep olduktan sonra, şekli değiştikten sonra, bakışı, inanışı değiştikten sonra artık onun için manevi hiçbir değerin önemi kalmıyor. O tamamen madde temelli. Sadece gördüğüne ve duyduğuna bakıp ona göre hareket eden, böyle dürtülerle hareket eden, ya sopayı böyle dürtersin hayvan hareket eder, yemek verirsin yer, yemek vermezsin işte ses çıkarır böyle yani aşk alnı verirten, onun gibi bir şey haline dönüşüyor. Yani öyle bir forma dönüştüğünü zannediyor kendisi. Şekil olarak insan görünümünde ama fikir olarak kendisini hayvan zannediyor. Ondan sonra tabii bu insanların bu temeli oturttuktan sonra artık terörist olması, başka insanları, onun insan görmediği başka insanları öldürmesi, materyalist inancı savunması, materyalizmi anlatması, onun muhakkak en doğru olduğunu söylemesi çok daha kolay hale geliyor. Tüm olay Darwinist temele oturtmak. Bütün temel bu. İşte hocamız bu temeli kesti. Bu temeli yıktı. Darwinizmin ne kadar büyük bir safsatı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Darwinizm çıktığı yer neresiydi? Dünyada İngiltere'ydi. İlk önce otobüsler önceden bir tur attı meydanlarda. Darwinizmin yıkılış haberlerini İngiltere'nin klasik kırmızı o iki katlı otobüsleri Londra sokaklarına bir tur attı. O bir haberciydi önden gelen gibi. Yani artık gelişinden öyle yorumluyoruz inşallah. Sonra evrim anlatılan sınıflar boşaldı. Artık evrim anlatılan sınıflar boşalıyor. Tabii bu olay yani mesela bir otobüs gibi düşünmeni bütün dünyaya etkileyen bir etki olmuş oluyor. Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. Allah hocamızı vesile kılarak müthiş bir etki yaratıyor böyle. Dünyada kendi varlığını bütün dünyaya böyle etki ilan ettiriyor inşallah. Bir otobüs dolaşıyor. Bak bütün dünyada haberler çıkıyor. Reuters haber ajansı yapıyor. BBC'de haber çıkıyor. Amerika'dan yankılanıyor. O Londra otobüsleri mesela burada Türkiye'de konuşuluyor. Rusya'da konuşuluyor. Sınıflar boşalıyor. Bir dersi terk ediyor öğrenciler. Bir gün kaç okulda kaç dersi belki öğrenciler terk ediyordur. Bütün dünya konuşuyor. Harun Yahya sınıfları boşalttı diyor inşallah. Hakkı biz batın üzerine fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diye buyuruyor Rabbimiz ayette. Biz de onun şu an tecellisini görüyoruz inşallah. Çok şükür elhamdülillah. Yoksa aksini düşündüğümüz zaman, aksini gördüğümüz zaman tarihe bakalım. İşte bu yani Darwin olmuş adam. Darwin oluyor. O da bir yani Darwin oluyor. Yetişip Darwin oluyor. O adamların yaptığı kötülükleri görüyoruz tüm dünyada. Her tarafta kan, her taraf kan, daha çok kan. Lenin öyle diyor. Kan daha fazla kan diyor. Şeytanın etkisine girmiş vaziyette. Tam ondan emir alan bir vaziyette olmuş oluyor. 1 milyar insan sırf bu evrim yüzünden öldürüldü. Ondan bundan değil yani, evrim yüzünden. Yani başka bir şey değil sebebi. Bu. Allah inancını kaybeden kıyım makinesi haline dönüşmüş oluyor. Allah koruyor inşallah bizi. Allah elhamdülillah Hazreti Mehdi'sini gönderdi. Allah çok kutlu bir zamana dünyayı getiriyor. Bütün bu kiri, bütün bu belayı temizliyor inşallah. Ve bütün dünya artık çok berrak, çok ışıl ışıl, çok böyle dolu dolu, çok böyle bereketli bir hale geliyor inşallah. Zahiren de gördüğümüz zaman bütün bu fikirlerin, kirli fikir akımının temizlenmesi olarak görüyoruz. O yüzden fikir deyip geçmemek gerekiyor. Hocamız onu söylüyor. Fikri mücadele esastır. Fikri mücadele önemlidir. En önemli, en etkili vuruş fikirle olur. Darwinizm fikir. Bak 1 milyon insan öldü. Şimdi 1 milyon insan öldü. Komünizm ortaya çıktı. PKK ortaya çıktı. İyi mi oldu? Çok kötü oldu. Binlerce insan sırf Türkiye'de PKK yüzünden şehit oldu. Binlerce kardeşimiz. Şimdi bunu temizlemek için aynı taktik. Aynı mantık. Mantık değil şöyle. Fikirle, aynı stil fikirle bu sefer anti-Darwinist, Darwinizmin karşısında Allah inancını anlatan, son derece bilimsel, medeni, çağdaş eğitim yapılması gerekiyor. Bu kadar evet. Konu. Ya bombayla, tüfekle bu iş olmuyor. Olsaydı 30 yıldır olurdu. 30 yıl olmamış bir şeyi tekrar tekrar denemenin anlamı yok. Yıkılamamasının tek bir sebebi onların fikri çalışma yapıp Türkiye'nin fikri çalışma yapmaması. Şimdi Türk devletinden de inşallah fikri çalışma yapması gerekiyor. Bu çalışmayı da inşallah hocamız biz yaparız dedi. Sadece kaynaklarınızı bize açın. Radyonuzu, televizyonunuzu, bizim yayınlarımızı yapın. Yani bizim yayınlarımızı sizin televizyonlarınızla yapın inşallah. Yeterli olur. 2 ayda terörün PKK'nın kökünü kuruturum dedi hocamız. Allah'ın izniyle. Çünkü fikri mücadele çok etkili olur. Bütün o silah tutan eller bir daha tutamaz hale gelir. Allah'tan korkar hale gelir. Allah'ı sever hale gelir. Dolayısıyla insanları sever hale gelir. Çok temel mantık. Tavus kuşuna baktığın zaman zevk alıp hoşuna gider hale gelirsin. Darwin olursan o zaman hasta olursun. Evet. Tavus kuşuna baktığı zaman hasta olan adamdan daha ne beklenmez yani. Oradan belli delilik oldu yani inşallah.
Evet. Aslında kendi kendisine zulmetmiş oluyor.
Evet.
Değil mi? Yani keyifli bir şekilde hani şükrederek, bir kere şükredince insanın içi rahatlıyor.
Evet.
Çünkü ruhunun rahatlaması için gereken bir hareket şükretmek.
İnşallah.
Değil mi? İnşallah şükredince insan kendisi rahatlıyor. Öbür türlü şükretmeden tesadüfen oluşmuş gözüyle bakınca dediğin gibi hocam insan kendi kendisine çok büyük zulme sokmuş oluyor. Kendi kendisine zulmetmiş oluyor. Şimdi Mehdi döneminde olduğumuz için Allah'a şükür, ahir zamanda olduğumuz için Allah'a şükür Allah değiştirmeye başladı. Son yüzyılda özellikle tabii onu da Allah yarattı inşallah. O zor ortamı değil mi? Savaşların ortamına. Bir yüzyıl önceki o savaşların ortamını da Allah gösterdi. İnsanlar dinden uzaklaştığında nasıl bir ortam olduğunu, değil mi? Nasıl kargaşa ve zorluk yaşandığını Allah gösterdi. Şimdi bu dönemde ahir zamanda olduğumuz için Allah savaşları kaldırıyor. Bolluk, bereket ve ferahlık veriyor Allah'a şükür. Hidayet çağı olacak inşallah. Tüm insanların iman ettiği, değil mi? Hazreti İsa'ya, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a inşallah tüm insanların iman ettiği, Allah'a iman ettiği tüm insanların bir çağdayız. Allah'a şükür. Ve bunun da etkileri görülmeye başlandı. Burada önemli olan şu, her insanın burada safını belli etmesi, değil mi? Çaba göstererek Allah'ın emrettiğini yapması, ibadet niyetiyle yapması gerekiyor. Allah her halükarda inşallah İslam'ı hakim kılacak. Ama insanın burada ibadet olarak inşallah Allah'ın bir emri gereği yapması gerekiyor. Fikri mücadelesini yapması gerekiyor. bu iman hakikatlerini anlatması gerekiyor. Evrim teorisinin geçersizliğini anlatması gerekiyor inşallah. Ama her halükarda da İslam hakim olacak inşallah. Ve dünya İslam'a yönelecek. Bakın bunun da etkileri görülmeye başlandı. Dünya liderlerinin din hakkındaki saygı dolu sözlerini aktaralım. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı 14 Ocaklı tarihli konuşmasında şöyle diyor. Her insanın düşüncesinde ve kalbinde var olan yüce Allah'tır. İnsanı esir kılmayan, onu özgür kılan Allah'tır. İnsanların ölçüsüz kibrine ve deliliğine karşı bir sur olan Allah'tır. Tüm farklılıkların ötesinde sürekli olarak insanlara bir alçak gönüllülük ve sevgi mesajı, barış ve kardeşlik mesajı, hoşgörü ve saygı mesajı veren Allah'tır. Çoğu zaman bu mesajın niteliği değiştirilmiştir. Çoğu zaman saptırılmıştır. Tarihte din adına birçok suç işlenmiştir. Oysa gerçekte bunların dinle hiçbir alakası yoktur. Aksine bunlar dinin inkarıdır, dine ihanettir. Maşallah. Evet, Le Monde gazetesinde yer alan bir sözünde şöyle söylüyor. Eğer dinler insanları kinden, barbarlıktan alıkoymaya yetersizse, Nazizm ve komünizmin oluşturmaya çalıştığı Allahsız bir dünya hiç de tercih edilir gözükmüyor. Ne Tevrat'ta ne Kur'an'da anlamında veya içeriğinde 20. yüzyıl boyunca Avrupa'da totalitarizm ve tanrısız bir din adına işlenen hiçbir katliamı emreden tek bir satır bulamazsınız. BBC Haber Ajansı'nın 3 Nisan 2008 tarihli "Bilir inancın daha büyük bir rol almasını teşvik ediyor" başlıklı haberinde eski başbakan Tony Blair dünya problemlerinin çözümüne çalışırken inanca merkezi bir rol verilmesi için çağrıda bulundu. The Press Haber Ajansı'nın 3 Nisan 2008 tarihli haberinde Blair dünyanın problemlerini çözmede dinin kullanılmasına teşvik ediyor. Tony Blair dün gece dini inancın aşırılıktan kurtarılmasını ve dünyanın problemlerini çözmede dinin merkeze konması için çağrıda bulundu. Eski başbakan artarak globalleşen dünyada inancın rolünün özellikle önemli olduğunu söyledi. Din dünyanın vicdanını uyandırabilir. Fakirlik ve açlığın kökünü kurutmak için milenyum gelişim hedeflerini başarmamıza yardımcı olabilir diyor. Bill Clinton tarihin en büyük buluşlarından biri olan genom projesinin açıklanmasının ardından tüm dünyaya hitaben yaptığı konuşmasında "Allah'ın yaşamı yarattığı dili öğreniyoruz" diyerek başladığı sözlerini "Allah'ın en kutsal armağanının ne kadar harika, güzel ve karmaşık olduğunu daha yakından anlıyoruz" diyerek tamamlamıştır. İslam dinine hayran olduğunu söyleyen Bill Clinton 8 Ocak 2000 tarihli Ramazan Bayramı kutlama mesajında şöyle diyor. "Oruç tutulan Ramazan ayı sadece kutsal bir görev anlamına gelmekle kalmayıp güçlü bir öğretidir ve İslam dininin dünyaya armağandır. Ramazan daha iyi ve daha insanca bir dünya oluşturmamız için bize bir arada çalışmamız gerektiğini hatırlatır. Bütün inançların saygı gördüğü, ayrı inanç ve etnik kökenlerden gelen insanların bir arada uyum içinde yaşayabildiği, farklılıklarımızdan güç ve neşe bulabildiğimiz bir dünyanın ortaya çıkmasını umuyoruz ve bunun için dua ediyoruz. Orta Doğu'da ve dünyanın diğer yerlerinde barışın hakim olacağı, insanların şiddetin gölgesinden kurtularak çocukları için daha iyi bir yaşam oluşturabileceği yeni bir ayın gelmesi için dua ediyoruz. Bakın ne kadar dindar. 1997 senesinin ilk aylarında İngiltere Prensi Charles şu sözleriyle insanları Allah'a imana davet etmiştir. "Kontrolden çıkan modern materyalizm çağında Batı'nın İslam dininden öğreneceği çok şey olduğunu söyleyen Prens Charles, tahrip edilen masumiyetin ve kaybolan tevhidi kainat anlayışının İslam'ın katkısıyla yeni bir boyut kazanabileceğini açıklıyordu. Şöyle diyor, İslam dininin toplumumuza kazandırdığı değerleri takdir ediyor ve bundan memnunluk duyuyoruz. sürekli A9'da da ara ara gün içinde, değil mi, Avrupa'da yaşayan, özellikle Batı'da yaşayan gençlerin İslam'a geldikleri, Müslüman oldukları ve onların yaptıkları açıklamalar da var kendi ağızlarından. Maşallah böyle hızlı bir şekilde İslam'a ve Müslümanlığa geliş görüyoruz. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor, şeytanlarına Allah sınırım. İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerinde Rabbini hamde tesbih et buyuruyor Allah. İnşallah insanın böyle bir durumda şükretmesi gerekiyor. Allah'ı tesbih etmesi gerekiyor. Allah'ın yüceliğine anması gerekiyor, zikretmesi gerekiyor inşallah. Çünkü biz mesela Allah'a şükür hocamızın vesilesiyle, değil mi, sürekli olarak iman hakikatlerinden bahsediyoruz. Ayetleri aktarıyoruz inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini aktarıyoruz ama bizim bu sözlerimizin insanın iman etmesi için aslında yani insanın iman etmesi tamamen Allah'ın dilemesiyle gerçekleşen bir durum. Sen sevdiğini hidayete erdirecek değilsin diyor Allah bir ayetinde. Evet. Şeytandan Allah'a sınırım. Ya bizim bu anlatımımız sonucunda bir insan bu anlatımda iman etmez. Allah dilerse insanı iman ettiriyor. İşte bu çalışmalarla, bu kitaplarla ve bu anlatımlarla da inşallah dünya genelinde insanların Müslüman olduğu, tabii bunların vesile olduğu ama hidayeti Allah'ın verdiğini unutmamak gerekiyor. Ya Allah'ın dilediği kişi hidayet buluyor, İslam'a geliyor, Müslüman oluyor inşallah. İnsan tabii bunu unutmadan tebliğ yapmalı. Çünkü peygamberimize de söylüyor Allah, şeytandan Allah'a sınırım, değil mi? Esefle kınıyorsun gibi mealen, yani iman etmediklerinde peygamberimizin üzüldüğünü orada belirtiyor. Ama üzülmemesi gerektiğini de söylüyor Allah. Çünkü insanlara hidayeti erdiren Allah. Evet. İnsanın orada yapması gereken tebliğ, apaçık tebliğ. Peygamberler nasıl gönderildikleri kavimlere, sizden ücret istemeyenlere uyun deniliyor. Evet. İnşallah ücret istemeden, bir ücret talep etmeden tebliğ yapıyor peygamberler. Hepsinin ortak özelliği maşallah. Tüm müminlerin bunu yapması gerekiyor. Allah evet. Çünkü orada örnek alınacak bir tavır olarak bize aktarıyor. Peygamberlerin hayatı her Müslümanın, her müminin örnek alması gereken ahlak modeli.
İnşallah.
Mesela her işte Allah'a yönelip dönen biriydi diye bahsediliyor peygamberlerden. Müminin her zaman Allah'ı anması, her işte Allah'a yönelip dönmesi gerekiyor. Ve ücret istemeden Allah'ın dinini tebliğ etmesi gerekiyor. Bunun sonucunda da Allah dilerse karşısındaki insan hidayete eriyor. İnşallah.
İnşallah. Bir iman hakikati videosu göstereyim ben. Arılarla ilgili güzel bir video. Şimdi Meksika'daki bir arı kolonisi. Düşmanlarından, yani bu koloni gördüğünüz gibi arı kovan içerisinde değil, hepsi böyle dışarıda serbest duruyorlar. Fakat böyle renkleri bakın biraz daha renkli. Yani normal arı gibi değil ama mavi renkler de var. Şimdi bu koordinasyon, bu birlikte çalışma, bu birlikte akıl alameti göstermeyi şimdi en üst boyutlarından bir tanesini izleyeceğiz. Tanıdık bir sima var karşımızda. David, Mr. David. Şimdi o anlatıyor. Hatta sesini de açalım. Şimdi binlercesi kendisine bir saldırı olduğunda koloniye, hepsi birlikte ona bir savunma stili gösterecekler. Şimdi bakın onun ne olduğunu bize gösterecek Mr. David. Bayağı yüksek bir ağaç. Ya bu ağacı seçmeleri de mesela bir şuur alameti. Özellikle çok yüksek olan bir ağacı seçmeleri. Dalları da yok. Kimse, yani hayvanlar çıkamıyor oraya. Şimdi diyelim ki buraya bir kuş geldi. Şimdi bir çeşit alarm veriyorlar. Kendisine eğer saldırılar olduğunda. Aksi takdirde koloninin bütün hayatı ne olacak? Tehlikeye girecek. Şimdi gelen düşmanları uzak tutmak için bakın şimdi ne yapıyor. Bir dalga oluşturuyorlar yüzeyde. Meksika dalgası yapıyor bu şeyler. Arılar.
Maşallah.
Şimdi bakın hareket eden bir şeymiş gibi görünüyor. Orada böyle... Nektarlar da emek emek ürettikleri çok değerli bir besinleri var orada. O da onların balı. Tabii balı orada korumaları lazım. Yoksa koloninin hayatı tehlikeye girer. Onu korumak için ne yapıyorlar? Dışarıya çok daha farklı büyük bir canlı izlenimini gösteriyor. Yani o dalgalanma esnasında orada hareket eden büyük bir hayvan yani varmış gibi gösteriyor. Şimdi bakın biraz sonra bir tane arı saldıracak. Ha, yarasa geliyor. Gece geliyor. Gece bile bakın arılar uyuma uyur halde bile olsalar bile yine tam bir koordinasyonla hepsi birlikte hareket ediyorlar. Yalnız burada değişik bir durum oluyor. Şimdi bu gelen böcek türü arı kolonisinin bu savunmasını delip içeri girebiliyor. Çünkü arıların salgıladığı kokunun aynısını salgılıyor. Program başında da burunu bahsetmiştik. Bakın buradaki arılarda da bir burun yapısı var. Onlar da kokuyu algılayabiliyor. Ama birçok canlıyı uzak tutabilen bu sistemde aynı kokuyu salgılayan başka bir böcek türü arı kolonisinin içerisine girebiliyor rahatlıkla. Bu şeyin içerisine sızma hareketini yapmış oluyor koloninin içerisine. Bu da Rabbimizin bize yaratmasındaki çeşitlilik, güzellik mesela. Şu an biz bunu izledik. E diyoruz Allah'a hamdolsun. Allah ne kadar güzel yaratmış vaziyette. Bütün arıları orada çeşitli çeşitli şekilleri koordinasyon halinde kılıyor. Başka canlı geliyor, o savunma sistemini alt ediyor mesela. O savunma sistemini çünkü yaratan Allah, o savunma sistemini alt eden canlıyı da yaratan Allah. Bu hepsini yaratanın Allah olduğunu, yani hepsi aynı kaynaktan ve tek bir yaratıcının eseri olduğu çok ortada inşallah. Biz buna baktığımız zaman şükrediyoruz. Biz buna baktığımız zaman Allah'ı anlıyoruz. Biz buna baktığımız zaman imanımız artıyor. Hasta olmuyoruz, nefret etmiyoruz Darwin'in yaptığı gibi. Sinirlenmiyoruz, öfkelenmiyoruz. Evet. Şevkimiz artıyor, imanımız kavileşiyor inşallah. Doğrusu da bu. Elhamdülillah.
İnşallah. Arıları Allah bildiriyor ayetine, şeytanın Allah'ın Allah bal arısına vahyetti diye buyuruyor. Değil mi? Vahiy ile hareket ettikleri çok belli zaten baktığımızda davranışlarına. Yön tarif etmesi olsun, kovanın içinde sergilediği akıl olsun. Evet.
Burada da bir sunum var aslında. Onu yapalım. Evet.
Tamam, sunumumuzu anlatalım.
Ben mi okuyayım, sen mi okursun?
Okuyayım ben hocam. Her bir arı kolonisinde bir kraliçe arı, birkaç yüz erkek arı, 10 bin, 8 bin arısı da işçi arı olmak üzere 3 arı çeşidi bulunuyor. Evet, her bir kovan aslında uzay mekiği gibi düşünebiliriz.
Evet.
Her bir kovanı. Çünkü odaları var, görevli elemanlar var ayrı ayrı. Değil mi? Temizlikten sorumlusu var, güvenlikten sorumlusu var. Erkek arılar bir hafta, işçi arılar 1-6 ay arası, kraliçe arı ise 5 ile 7 yıl arası yaşıyor. Yuvarlak içine alınarak işaretlenmiş pulcuk, işçi arının tükürüğünde bulunan özel bir salgı ile çiğnenip yumuşak bir kıvama getirir. Ve altıgen petekler inşa edilir. O pulcuk da vücudundan çıkıyor canının.
Evet.
Vücudun altından üretiliyor. Kraliçe arı yumurtalar için hazırlanmış hücreye yumurtlarken görülüyor, evet. Arıların karınlarından çıkan pulcuklar yaklaşık 3 mm uzunlukta ve 0.1 mm kalınlıktadır. Çok ince. Maşallah.
Evet.
Bal mumu sıvı halde salgılanır, hava ile temas edince pulcuklar halinde sertleşir. Ama bakın tam ihtiyacı olduğu gibi üretiliyor. Bu çok mucizevi. Yani hava ile temas ettiğinde sertleştiğini görüyoruz pulcuğun. Tam ihtiyacı olan malzeme çıkıyor vücudundan. Ya bu çok belli, bunun baştan vücudunda o şekilde yaratıldı. Yani evrimcinin iddia ettiği gibi sonradan gelişmediği çok belli.
Evet.
Arı çünkü önce, yani evrimcinin iddia ettiğine göre şöyle bir senaryo düşünmemiz gerekiyor. Arı önce fizibilite çalışması yapacak. Bakacak nasıl bir yuva gerekiyor ona. Ne malzeme gerekiyor vesaire. Sonra vücudunda bunu üretecek. Kimyasalları oluşturacak. İşte sıvı halde oluşturacak. Havayla temas ettiğinde donacağını bilecek vesaire. Bu aşamaların hepsi imkansız sonradan oluşması. Arı yaratıldığı andan itibaren zaten bu şekilde davrandığını görüyoruz. Allah'ın vahiyle, ilhamıyla inşallah. İşçi arı arka bacağın ucundaki kanca ile bal mumu pulcuklarını ceplerinden çekip çıkartır ve alt çeneyle taşır. Bakın ekipman da vücudunda hazır.
Ya olmasa şu kanca ne olacak? Çıkartamayacak. Çıkartamayacak olacak. Koloninin hayatı devam edemeyecek.
Evet.
Bu kadar mesele hassas dengeler üzerinde.
Petek hücrelere şekil verirken birçok işçi arı aynı anda çalışır ve kafalarını, ayaklarını, gövdelerini kullanarak bal mumunu düzleştirirler. Bal mumu yapma dönemi sona erdiğinde arıların karnındaki bal mumu bezlerinin yapısı bozularak düz bir hücre katmanı halini alır.
Evet.
Bakın hepsini kontrol ediliyor maşallah. Hücre duvarları hep aynı kalınlıkta ve her zaman diğerine 120 derece açı ile inşa edilir. Bir arının bir bal mumu plakasını çıkartıp çiğneyip peteğe yapıştırması yaklaşık 4 dakika sürer. Tek bir peteğin inşası için yaklaşık 80 bin pulcuk gerekir.
80 bin tane. Maşallah.
Tabi burada tek bir arı da yetersiz kalıyor. Hepsinde bu özelliğin var olması gerekiyor. Diyelim bir arada bu özellik var. Yani pulcuk üretimi ve onu çiğneyip ekleme özelliği var. Diğer arada olmasa yine petek oluşmuyor ki. Tüm canlıda, tüm oradaki kovandaki tüm arılarda bu özelliğin kancasıyla, çıktığında donmasıyla, içeride oluşan kimyasallarla eksiksiz bir halde oluşması gerekiyor. Evet, sağdaki ve soldaki resimlerde kraliçe arı larvası için özel olarak inşa edilmiş hücrecikler görülmekte.
Çok, ama böyle geometrik şekillerine baktığımızda özenle inşa edilmiş, çok detaylı bir şekilde hesaplanmış, çok titiz bir çalışma olduğu çok belli. Bunu ancak böyle yıllarca üzerinde dursa bir insan, yıllarca hesaplama yapsa, yıllarca bu işin pratiğini yapsa, antrenmanını yapsa, ancak onun sonrasında bu peteklerden bir tanesinin böyle bir tane altıgen şeklini nasıl yapıldığını, değil mi, kendi eliyle belki yapabilir. Ama 80 bin tane petek böyle pulcuk olduğu olan, birçok malzemenin kullanıldığı, çok böyle girift bir kompozisyon olan bu bal mumunun ve bunun tam altıgen şeklinin ve özellikle o peteğin açısının tamamıyla ayarlanması mucize. İnsan,
evet,
ne kadar çalışsa
maşallah
da bunu yapamaz inşallah.
Evet, yapabileceği gibi değil gerçekten hocam. İşçi arıların tamamı kraliçe arı gibi dişidir. Ancak bir tek kraliçe arı çiftleşme ve yumurtlama özelliğine sahiptir. Kraliçe arı da işçi arılarla aynı yumurtadan çıkar. Tek fark, larva döneminden itibaren kraliçenin arı sütüyle beslenmesi, işçilerin ise polenle beslenmesidir. Damak için yani. Kraliçe arı. Maşallah. Kraliçe beslenme farklılığından dolayı 5 ile 7 yıl yaşar, işçiler ise birkaç ayda ölürler. Kraliçe çiftleşme döneminde bir feromon salgılar. Erkek arılar kraliçenin peşinden uçar. Kraliçenin vücudunun arka tarafındaki keseciğe spermler doldurulur. Erkek arılar çiftleşme sonrasında ölür. Evet, birçok bilgi var arıyla ilgili. Maşallah hayatlarında birçok özellik var. Sperm kesesinin doğması için birkaç erkek arıyla çiftleşme olur. Sperm kesesine 6 milyon civarında sperm dolar. Sperm kesesi spermleri serin tutmak için özel bir doku ile çevrilmiştir. Kraliçe hayatı boyunca tek bir çiftleşme dönemi geçirir. Bu çiftleşme sonrası ömrü boyunca her gün 1500 ile 2000 hatta bazılarında 3000 civarı yumurta yumurtlar.
Şimdi bak çok önemli bir bilgi. 5 ile 7 yıllık ömrü olan bir canlı kraliçe arı bir kere çiftleşiyor. Ve o 6 milyon tane spermin
kesede saklandığı için
tabii 7 yıl ömürlü vaziyette saklanmasını sağlıyor.
Maşallah.
Bak canlı bir hücrenin 7 yıl boyunca canlı halde tutmasını sağlamak bugün biyoloji biliminin geldiği son verilerle ancak laboratuvar ortamlarında yapılabiliyor. Ya hücreyi sadece canlı tutabilmek. O da belli bir ömrü var. Yani istediğin kadar fizyolojik suyun içerisine koy. Hücrenin ihtiyacı olan malzemeleri istediğin kadar temin et. Belli bir yere kadar sağlayabiliyorsun. Ya canlıya ait bir hücreyi. Tek hücreli bir canlı değil de canlıya ait bir hücreyi. Şimdi bu dokunun, bu canlının hangi derecede hayatta kaldığı, hangi besinlere ihtiyaç duyduğu, hangi ortamdan izole edilmesi gerektiği, asiditesi, bazikliği, yani bütün bu pH dengesinin sağlandığı bir kapsül yapıyor kraliçe arı. Bu çok çok önemli bir bilgi. Bunu hangi bilgiyle, hangi teknolojiyle sen öğrendin biliyorsun. Ve haddi zatında bir teçhizat yok. Kendi vücudundaki bir kapsülün içerisinde saklıyor. O vücuttaki o kapsülün bilgisi kendi DNA'sında nasıl oluşuyor? Kim koyuyor oraya o bilgiyi? Ancak o bilgi tamam ve eksiksiz halde olursa o zaman o spermler yaşayabiliyor. 7 yıl boyunca kraliçe arı spermleri tek tek yumurta hücreleriyle birleştirip yeni arılar, yeni yavru arıları, bak kaç tane? 1500-2000 tane, bazen de 3000 tanesini kullanıyor değil mi? İşte
rakam bu, da çok fazla maşallah.
Evet, sürekli bir üretim yapıyor. Değil mi? Sürekli bir üretim yapıyor. Bu üretimi hiç şaşmadan 7 yıl boyunca sürekli en ideal koşullarda ve gerekli zamanda devam ettirecek olan irade, istikrar ve akıl ancak Allah'ın ürünüdür. İstikrar demeyeyim de. Yani işte devamının uyumlu halde devam etmesi ancak Rabbimizin tecellisidir inşallah.
İnşallah.
Evet, devam edelim.
Hayatı boyunca her gün 2000 yumurta yumurtlayan kraliçe arı yumurtlamadan evvel her seferinde mutlaka hücrenin içine bakıp hücreyi kontrol eder. Yani o bölgeyi, hücreyi. Ve hangi cins yumurta bırakacağını tespit eder. Larvalar 0,5 milimetre çapında 1,5 milimetre boyundadır. Çok küçük larvalardan bahsediyoruz.
Her gün 2000 tane yumurta. Yumurtlayan kraliçe arı yumurtlamadan evvel her seferinde mutlaka hücrenin içine bakıp hücreyi kontrol eder. 24 saat var. Erdem hocam sen bayağı iyidir matematiğin. 24 saatte 2000 yumurta yumurtlanacak. Uyku falan yok. Uykuyu çıkartıyoruz. Demek ki bir yumurtayı bırakmak için ne kadar süresi var kraliçe arının? 24 saat olacak. Birkaç saniye çıkabilir belki. Bir günde kaç saniye var?
Evet.
360. Ya evet, birkaç saniyelik bir şey olabilir, vakti olabiliyor. O da hiç yemek yemeyecek, başka bir işle uğraşmayacak, uyumayacak. Ve bak, bu çok önemli. Her seferinde titizliğe bak. Kovanın içerisindeki o keseciğin içini muhakkak bakıp kontrol ediyor. Ya bu da boşver. Her gün 2000 tane yaptığın bir işin, her gün 2000 kere yaptığın bir işin titizliğini her seferinde devam ettirmesi mucizeden başka bir şey olamaz.
Evet.
Ya hiçbir insan, yani hiçbir insan bu kadar titiz bir işlemi yapamaz. Günde 2000 kere aynı işi yapıp her seferinde aynı titizliği gösteremez. Arı bunu neden yapıyor? Ve ona bu titizliği kim ilham ediyor? Çok acayip bir bilgi bu.
Evet, şimdi bir hesap yaptım hocam.
Evet.
Küçük bir hesap. Dişi arı, yani kraliçe arı, biraz önce rakamlar verdik, yumurtlama rakamları.
Evet.
Günde 2000-3000 arası. 5-7 yıl arası ömrü var. 7 milyon sperm vardı kesesinde. Spermlerin hepsini kullanıyor.
Evet.
Yani spermlerin hepsini kullanıyor. Ve her birinden larva mutlaka oluşuyor. Yani hayatı boyunca yaklaşık 7 milyon kez larva çıkarıyor.
Evet.
Arı. Maşallah. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Spermleri tam olarak hepsini kullanmış oluyor.
İsraf etmiyor.
Yani hayatı boyunca, buradan da şunu anlıyoruz. Hayatı boyunca kullanabileceği sperm sayısını adeta biliyor gibi o kadar çiftleşme gerçekleşiyor. O kadar evet. sperm birikmiş oluyor kesesinde ve onu hayatı evet. boyunca günde 3000 kere larva çıkaracak şekilde kullanabiliyor.
Maşallah.
Maşallah.
Günde 2000-3000 tane yumurta çıkartıyor. Her seferinde titiz davranıyor. Allah'ın mucizesi bu, başka bir şey değil.
Maşallah.
Hayvan ne bilir ya.
İlhamla hareket ettikleri çok belli.
Evet, yani spermin nasıl hayatta kalacağını ve 7 yıl nasıl saklıyorsun onu hiç bozulmadan, o sperme. Kalitesi de düşmüyor yani. Sperm, yani canlı hücreyi 7 yıl saklaması çok muazzam bir bilgi, maşallah.
Evet, maşallah.
Devam edelim. Son 2 saatimiz evet. var.
Yavruların bırakılacağı hücrelerin boyutu 5.2 milimetrelik standart bir ölçüde olur. 5.2 milimetrelik hücrelere dişi yumurtası, 1 milimetre daha büyük olan hücrelere erkek yumurtaları bırakılır. Evet. Burada biz yine bir
akıl görüyoruz, ölçme görüyoruz, sistem görüyoruz. Yani evet, 5.2 milimetre standart koymuş vaziyette. Standardı var yani. Endüstriyel standartlar olur. Onun gibi petekte standart var. 5.2 milimlik standart. Bu standardı kim koyuyor? Bütün arılar bu standardı biliyor. Standardı koyan bir güç ve iradenin varlığı burada çok belli. İnsanlar gördüğü şeyin adını söylüyorlar. İnsan tespit ediyor, 5.2 milimetrelik bir standart var diyor. Da o standardı oraya kim koymuş? Rabbimizin. Rabbimizin evet. koyduğu çok belli inşallah.
İnşallah. Evet, bir ayet okuyarak süremizin sonuna geldik inşallah. Programımızı kapatalım. Nahl suresinin 68 ve 69. ayetinde Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır buyuruyor Allah. Maşallah, Allah bal arısına vahyettiğini bildiriyor ayette inşallah. Evet, süremizin sonuna geldik hocam. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.